Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından sizlere sesleniyoruz. Ve her hafta bu saatlerde sizlere ulaşan Hatıralar programından hepinize kucak dolusu merhaba. Bu hafta da sizlerle beraber maziye doğru şöyle bir yolculuk yapacağız. Ve bakalım hatıralar bizi nereye götürecek. Değerli dinleyiciler, bunların önceki programlardan birinde Sultanahmet zamanında bir Bahriyeli'nin not defterini sizlere tanıtmaya çalışmıştık. 1887 senesinde Heybeliada'daki Mektebi Fünun-u Bahriye'ye giren ve daha sonra deniz binbaşısı olarak Osmanlı donanmasında hizmet eden Nail Bey'in hatıralarından, mektep hatıralarından bahsetmiştik. Bunlar o zamanki askeri mektebin hususiyetlerini bize tanıtması bakımından enteresandı. Çünkü bu devre ait hatıralar elimizde son derece azdır. Nail Bey'in hatıraları bu bakımdan değerliydi. Onun için isterseniz bu programda da Nail Bey'in Heybeliada'daki Bahriye Mektebi'ndeki hatıralarından birkaç tanesini sizlerle paylaşalım. Değerli dinleyiciler, bir ara mektep müdürlüğüne birisi geliyor. Arif Bey isminde bir mektep müdürleri vardı daha önce Nail Bey'in. Kara kaşlı, kara gözlü, kara bıyıklı, yakışıklı, kibar bir zat idi. Ancak bir müddet sonra, bu 3-4 ay kadar sonra mektebe kaydından, bu müdür vefat ediyor. Daha sonra Haddane Müdürlüğü var o zaman. Oradan Bahriye Mektebi Müdürlüğü'ne nakledilen Seyit Bey geliyor başlarına. Kel Seyit ismiyle maruf. Pek bunun devresi, müdürlük devresi Nail Bey'in hatıralarında müspet anlatılmıyor. Saçları dökük, bu saçları dökük olan kısmı örtmek için kulaklarına kadar inen kalıpsız bir fes giyiyor. Ve kıyafeti de biraz labali olduğu için hiç kimse de hürmet ve riayet hisleri telkin etmiyor. Uzun boylu, alaca sakallı bir zat, kaymakam yani yarbay. İhtiyar, yaşı da ileri ve bu labale hareketlerinden dolayı kimseden umduğu hürmeti bulamıyor. Ve bu hürmeti bulamadığı için idari işlerini en naçiz teferruatına kadar kendi eliyle çevirmeye çalışıyor. Ve Bahriye 2. sınıfının idari imtiyazlarını baltalıyor ilk olarak. Biz diyor Nail Bey, küçükler önceleri işin farkında olamamıştık. Herhangi vaktin namazı olursa olsun, o günün nöbetçi efendisi, yani ikinci sınıflar nöbetçi, haydin efendiler, haydin namaza diye seslenince, bize şefkatli bir ağabey nüvazişiyle vaki olan bu ihtara derhal mütavaat ederdik. Ve hemen yerimizden kalkarak caminin yolunu tutardık. Ne kaçışma, ne koşuşma, intizamı bozacak hiçbir hadise zuhur etmeden caminin kapısına varır, içeri girer, cemaate katılırdık. Yavaş yavaş farkına vardık ki, nöbetçi efendileri artık namaza gitmek zamanını ihtardan feragat eder gibi oldular. Bu ihtarda yapılmayınca kimse yerinden kıpırdamaz oldu. Birkaç namaz vakti bu tarzda geçiştirildikten sonra o vakte kadar hiç vuku yokken nöbetçi zabiti kahve ocağının arka kapısında belirdi. Efendiler namaza. Nöbetçi zabiti bu emri vermekle beraber emrine itaat edilip edilmediğini bir lahza bekleyerek tetkik etme külfetine bile katlanmıyordu. Kahve ocağının arka kapısından bu emri vermekle çekilip gitmesi bir oluyordu. Bahriye ikinci sınıf yerinden kımıldamayınca mülakaidilik birinci sınıfa da sirayet ediyordu. Ve onlardan da sırasıyla idadi 4'e, 3'e, 2'ye ve 2'den de biz ufaklıklara kadar intikal ediyordu. Heybeliada Deniz Mektebi'nde 4 sınıf lise seviyesinde, 2 sınıf da yüksekokul seviyesinde. Seyit Bey devam ediyor. Artık biz bile o tecrübesiz ve küçük aklımızla nöbetçi zabitlerinin fahri olarak vekaletini ifa eden sonuncu sınıfın bu fahri vekaletten elin eteğini çekmesi üzerine nöbetçi zabitlerine fazla bir külfet yüklenmiş olduğunu ve yapılacak binbir vazife arasında bir de talebeyi sürüyle camiye sevk etmek işinin de kendilerine tevcih edilmiş olmasının onlara ağır gelmeye başlamış olduğunu anlamıştık. Bu sebeple zabitler arka kapıdan bir kere görünerek efendiler namaza demekle işi oğluna bırakmayı muvaffak görmüşlerdi. Daha önce bu işi son sınıf talebelerinden nöbetçi öğrenci yapıyor. Bir zevkle, şerefle ve talebeler bunun sözünü dinliyor. Ancak okul müdürü bu işi nöbetçi zabitlerine verince nöbetçi zabitlerin yaptığı bu kadar oluyor. Bu hal diyor Seyit Bey, bir iki gün böyle devam etti. Bir akşam gece müzakeresinden çıkıldıktan sonra yatsı vakti geldi. Kahve ocağının arka kapısında nöbetçi zabiti yerine elinde sopasıyla Kel Seyit göründü. Yani okul müdürü. Acem hurafelerinde resmini gördüğümüz deve benzettik kendisini. Namaz bitecek, çiz hala burada oturuyorsunuz diye bağırdı. Çiz derdi diyor, siz diyemezdi. S harflerini Ç gibi söylerdi. Bahriye 2 sınıfı birden yerinden söküldü. Ve bu sökülme düşman baskınına uğramış bir kıta gibi bütün kahve ocağı halkına sirayet etti. Deniz tarafındaki büyük kapıdan herkes birbirini iterek, kakarak kaçışmaya başladı. Bahriye 2. sınıfın herhalde tertip edilmiş bir planı vardı ki bu paniğe uğramış kalabalığın arasına dağılarak hafif sesle "Efendiler, dağılmayınız, toplu gidiniz" diye talimat verip Kel Seyit'in sopası önünde bir hezimet şeklini alan bu kaçışmayı muntazam bir ricat şekline sokmaya muvaffak oldular. Tabii Kel Seyit ihtiyar haliyle genç talebeye yetişemedi. Arkadan bir yandan da bağırıyordu. "Çizi gidi edepsizler çizi, abdeç almakçınız, namaza gitmekçiniz, verilen emre itaat etmekçiniz, kellim kellim la yenfa" diye bağırıyordu. Kellim kellim la yenfa, ne söylesen faydasız manasının Arapça bir söz değerli dinleyiciler. Tabii bunun üzerine talebe gülmeye başlıyor müdürün bu hali. Hemen her namazda aynı şey. Ve bu hadise tabii mektep müdürüyle talebe arasında bir komedi şeklini alıyor. Bu tabii hoş bir şey değil. Mektep nazırı Tayyar Paşa dindar, aklı başında bir adam. Öğle ve ikindi namazlarını, hatta bazen yatsıyı camide cemaatle kılıyor. Camideki yeri de sağ taraftaki maksunenin ön tarafı. Okul müdürü Kel Seyit'in elinde sopayla savletinden en çok korkan küçükler diyor Seyit Bey, biz küçükler derhal soluğu camide alırdık. Ve maksuledeki mevkiinde kıyam vaziyetinde duran Tayyar Paşa'nın huzurundan ürkek son cemaat yerinde birikip paşanın secdeye varmasını beklerdik. İlk rekatta İmam Hacı Mustafa Efendi'nin arasında 1,5 safı geçmeyen cemaat birinci secdede 3'e, ikincide 5'e çıkar ve ikinci rekatın kade-i ulasında cami hıncayış dolmuş bulunurdu. Bununla beraber kade-i ahirede imamla beraber herkes selam verir, eksik kıldığı rekatları tamamlamak için çocuğu selam vermeden kıyam ile namaza devam etmek aklımıza gelmezdi. Bir gün Kel Seyit'in akını o kadar şiddetli olmuştu ki önünden firar eden talebe saflara katılmayı, Tayyar Paşa'nın secdelerine taksime vakit bulamayıp korkulu bir saldırışla camiyi bir anda dolduruverdiler. Bu hücum ve bu patırtı da İmam Hacı Mustafa Efendi'nin yüreği ağzına geliyor. Selam vererek farzdan fari olduğu vakit ağzından bila ihtiyar "Maazallah, kafir bastı zannettim" sözleri dökülüyor. Efendim, Tayyar Paşa, yani okul nazırı, mektep nazırı Tayyar Paşa dindar namazının yazında bir zat. Bütün öğretmenler, memurlar, talebeler de namazlarını kılıyorlar. Fakat okul müdürü Kel Seyit'in bu usulü değiştirmesi, yani mektep son talebelerinin, mektepsin son sınıf talebelerinin nöbetçiliğini kaldırıp da onun yerine nöbetçi zabitlerini koyması usulü talebede bir disiplinsizlik meydana getiriyor. Son sınıf talebeleri kendilerinden bu imtiyazı alınınca talebeler de camiye karşı gitme gelme intizamı kayboluyor. Tabii Tayyar Paşa'nın bu işten haberi yok. Tayyar Paşa bir gün bu izdiham kalabalığı aslı nedir diye araştırıyor ve Kelseyit'le beraber, Kelseyit talebeleri önüne katıp camiye getiriyor ya, bu hale iştirak ediyor. Okulun kapılarını da kapattırıyor, izbat zabitlerinin önüne koyuyor. Dolayısıyla talebenin bir kısmı camiye gelebiliyor, bir kısmı caminin dışında kalıyor. Caminin dışında kalanlar cezalandırılıyor, camiye gelenler kurtarıyor. Şimdi tabii burada birkaç hadise ortaya çıkıyor. Birincisi, o zamanlar mekteplerde mescit var. Bütün talebeler namaza devam ediyor. Ve mektep idaresi talebelerin cemaatle ibadete devamına çok ehemmiyet veriyor. Ancak tabii her şeyin bir usulü, üslubu var. Yeni okul müdürünün bu tavrı talebenin namaza müdavemetinde bazı sıkıntılar meydana getiriyor. Demek ki Kelseyit'in bu hareketi yanlış. Mesuliyeti son sınıf talebelerinden alması bu yanlış neticeyi doğuruyor. Bir hayli bizden ceza aldı talebeler. Ondan sonra da bu intizamsızlık ortadan kalktı diyor Nail Bey hatıralarında. Evet. O zamanlar değerli dinleyiciler, padişahların doğum günüyle tahta çıkış günleri milli bayram olarak kutlanılırdı ve bunlara donanma günleri denirdi. Sultan Hamit'in doğum günü kameri ay hesabıyla Şaban ayının 16'sına tesadüf ederdi. Ve o zamanlar yaş günleri ve kameri takvim, hicri takvim esasına göre kutlanırdı. Miladi takvim esasına göre değil. Ve Şaban'ın 16'sı veladet şenliği olarak kutlanırdı. Bir gün öncesi de Berat Kandili olduğu için her ikisi de parlak bir donanmayla tesit olunurdu. Tabi şemsi sene ile kameri sene arasında malum 11 günlük bir fark vardır. Dolayısıyla dini günler, annenevi günler her sene 10-11 gün evvel gelirdi. Ve yılın bütün mevsimlerini dolaşırdı. Ve 33 senede bir devir yapardı. Bu Nail Bey'in talebeliği sırasında da bir veladet gecesi kış mevsimi içinde hulul ediyor. Mektebin jimnastik edevatı henüz iç bahçeye nakledilmiş değil. Cami ile büyük kapının arasına rastlayan deniz kıyısındaki bir yerde. Mektebin şurasında burasında usulen birçok ispermeçet mumlu cam fenerler yakılmış ve jimnastik direkleri de bu çeşit fener dizileriyle donatılmıştı. Arada sırada bir iki el veya çanak mehtabı yakılıyordu ve tek tük de havai fişek atılıyordu. Bu yakılan mehtaplar ve atılan fişekler hep Kelseyit'in marifetli elinden geçiyordu. Bu ateş eğlencelerinin etrafına talebeden büyüyecek bir kalabalık birikmişti. 13-14 hatta 15 yaşındaki çocuklardan olgunlaşmış bir delikanlıdan beklenen sükun ve vekar beklenemezdi. Mehtap ve havai fişeği yakan Kelseyit'in etrafındaki çocuk kalabalığı da bu ateş sanayini hem seyrediyor hem de birbirleriyle konuşuyordu. Bunun üzerine okul müdürü kızdı. Çizigide utanıp arlanmazlar diye bir sayhı atarak sopayı kapınca etrafını saran çocuk kalabalığının üzerine saldırdı. Bunun üzerine biz de sağa sola kaçışmaya başladık. Paşa dairesinin köşesinden kıvrılarak kahve ocağı cihetine koşmaya başladık. Şimdi bakalım neler olacak. Kelseyit kızdı gene. Tabii Tayyar Paşa çok ağırbaşlı, ciddi bir adam, vakarlı. Fakat Kelseyit'in bu curcunalı hareketleri Tayyar Paşa'nın hoşuna gitmiyor. O cemaat hadisesinde de zaten Tayyar Paşa aslında talebeye ceza verdi ama bu ceza Kelseyit'iydi. Yani sen bir talebenin intizam içinde camiye gelmesini temin edemiyorsun manasına gelen bir ceza sayılırdı. Yine Tayyar Paşa bu hadise üzerine kızdı ki Kelseyit'in değiştirmesini istedi. Kelseyit az bir zaman sonra mektep müdüründen ayrıldı. Ve bütün talebeyi topladı ve bize bir veda hitabesini irad etti. Yaşlı gözlerle helallik diledi ve buradan ayrıldı. Yerine zırhlı Fethi Bülent süvariliğinden gelen kaymakam Şahap Bey. Çok babacan bir zattı. Tıknaz, toparlak vücudu ve tatlı sözüyle talebe üzerinde derin bir muhabbet uyandırmıştı. Haftanın muayyen bir gününde, öğle yemeğinde çorbayla verilen sebze yerine paça tiridi koydurmuştu. Şahap Bey herhalde paça tiridini çok sever olacak ki, birine kızıp da cezaya müstahak görse, nöbetçi zabitine buna paça vermeyin derdi. Bir gün her ne sebeptense, Bahriye birinci sınıf talebesinin hepsini birden cezaya müstahak görmüş olacak ki, alenen Bahriye bire paça yok diye haykırması çok meşhurdur. Bir tatil günü sınıf arkadaşlarından Şevket'e, ki sonradan Meşrutiyet Devri'nde mektep müdürlüğü yapmıştır bu Şevket, babası Bahriye Kışla Kumandanı Miralay Şakir Bey ile beraber İstanbul'da rast geliyor. Şevket'in nasılsa setresinin kol altı dikişi sökülmüş. Bu sökük Şahap Bey'in gözüne ilişince, Şakir Bey bak oğlum paça yemeden ne kadar semirdi ki elbisesinin içine sığamıyor imasında bulunuyor. Bu gemici ruhlu ve temiz yürekli adam kara hizmetinden pek hoşlanmamış olacak ki yine donanmada bir hizmete nasip edilerek mektep müdürlüğünden çekildi. Mektep nazırı Tayyar Paşa'nın tebdiline sebep olan bir ekmek ve francalı hadisesi var. Şimdi Piko Mehmet, daha önce Nail Bey bu hatıradan bahsetmişti. Bu Piko Mehmet bir ara okul müdürlüğü yapmış fakat ne iyi ne kötü hiçbir iz bırakmamıştır. İsmine ilave edilen Piko lakabı cüssesinin ufak tefek olmasındandır. O vakit çocukların çok oynadıkları bir kaydırak oyunu vardı. Bu kaydırak oyununda ebe olanlar daima yerde bulundurmaya mecbur oldukları Piko denilen ufak taş vardı. İşte bundan ilham alınarak talebe bu Mehmet Bey'e, yani efendim Şahap Bey'in yerine gelen mektep müdürü olan Mehmet Bey'e çocuklar Piko Mehmet lakabını takmıştır. Malum mektep çocukları, bilhassa yatılı mektepte okuyan çocuklar hocaların her birisine böyle birer lakap takarlar. Piko Mehmet Bey sonradan Mehmet Selim Fırkateyni'nde ve onun da fesinden sonra Saadet Vapuru'nda vazife gören torpido komisyonu riyasetinde bulundu. Tayyar Paşa ayrılınca Mehmet Bey de müdürlükten ayrıldı. Tayyar Paşa ile Piko Mehmet beraberce ayrılınca Mehmet Raşit Bey mektep nezaretine getirildi ve müdürlük bir müddet münhal kaldı. Bu mevkii ders nazırı kaymakam, yani binbaşı Nazif Bey memuriyetine ilave olarak deruhte etti. Birkaç ay sonra mektep müdürlüğüne binbaşı Ali Sinan Bey isimli bir zat getirildi. Ali Sinan Bey, Namık Kemal'in Cezayir Bahri Sefit vilayetini teşkil eden Ege adalarında Midilli'de mutasarrıflık ettiği sıralarda İstanköy Gambotu süvariliğinde bulunmuş ve Namık Kemal'in teftiş için İstanköy Gambotu ile gidiş gelişi münasebetiyle onunla çok temas etmiş bir zattı. Namık Kemal ile çok teşhiki mesaisi olduğu için kendisinin de kalemi kuvvetliydi. Sınıfımızın üçüncüsü Besim'in babasıydı bu Ali Sinan Bey. Mektebin son sınıfı olan Bahriye ikinci sınıfın Kel Seyit tarafından ilga edilen annenevi imtiyazını yeniden ihya etti. Son sınıfa geçmiş olan bizler de en küçük sınıftayken idrak ettiğimiz tarzda sırasıyla nöbet alarak teneffüshanenin huzur ve sükununu askeri bir meslek mektebinin şerefine layık bir tarzda muhafaza etmeye çalışırdık. Son imtihanımızı verip de diplomamızı alarak mektepten çıktığımız vakit mektep nezaretinde livala, yani tuğgeneralliğe terfi etmiş bulunan Mehmet Raşit Bey'i ve müdürlükte de Ali Sinan Bey'i bırakmıştık. Yalnız ders nazırı Nazif Bey değişmiş, yerine Sami Bey adında bir binbaşı gelmişti. Sami Bey, ilim ve irfan itibariyle Nazif Bey'le kıyas kabul etmeyecek derecede yüksek olduğu için Bahriye Mektebi'nin ders nezareti de ehlini bulmuş oluyordu. Evet, talebeler arasında dinamit üstünü diye anılan bir yüzbaşıya dinamit lakabının tevcihi sebebini hala akıl erdiremem. Nöbetçi olduğu vakit geceleri yat borusundan sonra teftiş için yatakhaneleri dolaşmaktan bir gün bile vazgeçmezdi. Sabahları kalk borusundan sonra da bu adetini ihmal etmezdi. Kalk efendi diye bağıra bağıra koğuş kapısından nihayetine kadar bir taraftan gider, öbür taraftan dönerdi. Bu gidip gelme esnasında da kalk efendi diye bağırırken ortadaki koridor küpeştelerine bitişik karyolalarda yatanların üzerinden battaniyelerini çekerdi. Bir müddet sonra sol kol ağlığına yani ön yüzbaşılığa terfi etti Dinamit Hüsnü. İzmit Tersanesi'nde bir memuriyete sevk edildi. Arnavut olan Tevfik Bey de talebe arasında Arnavut Tevfik veya Sulu Tevfik diye anılırdı. Irkına nispetle Arnavut Tevfik diye anılmasına bir şey demezse de, denilmezse de Sulu Tevfik denmesini ben haksız bulurum. Bu da kendisince çirkin görülen herhangi bir mesele üzerinde adeta ısrar derecesinde fazla durmasından ve uzun boylu incelemesinden ileri gelmiş olsa gerektir. Sertti, titizdi, suçluyu affetmez döverdi. Fakat nöbetçi olduğu vakit ne gece teftişinde ne de sabahleyin kalk borusundan sonra talebe yatakhanelerinden içeri girmezdi. Gece teftişlerinde yatakhane kapısının eşiğine kadar gelir, içeride sükunet varsa döner giderdi. Sükunet yoksa, henüz yatmayanlar ve ayakta konuşanlar varsa, efendiler, 5 dakika olsun gürültü etmeden duramaz mısınız? Artık yatın bakayım diye bir ihtarda bulunarak çekilirdi. Sabahları da uykusu ağır olup bermutat geç kalkanlara, efendiler, sabah müzakeresine 5 dakika kaldı, kalkın bakayım artık diye seslenip çekilirdi. Tevfik Bey'in, daha doğrusu o zamanki ismi Tevfik Efendi'nin muzam bir vazifesi daha vardı buna ilave, mektebin sivil polisliği. O vakit her mektepte olduğu gibi Bahriye Mektebi'nde de imtihanlar Ramazan ayı üstü yapılır ve Ramazan'dan bir hafta 10 gün evvel her şey biter, numaralar okunur, sınıfını geçen geçip dönen döndükten sonra bayram ertesine kadar tatil edilirdi. Civar beldeler ahalisinden olan talebeler de sılalarına terhis edilirdi. Yalnız Kadir gecesinden birkaç gece evvel tayin edilen bir günde talebenin mektepte ispatı vücut eylemesi mecburiydi. Bundan maksat da mektep idaresinin izni olmadan İstanbul'un haricinde bir yerde oturan akraba veya ehibbadan birinin nezdinde savuşmuş olanlar varsa onları tespit etmekti. İşte Tevfik Efendi bayram ertesine kadar devam eden bu tatil zamanında sivil elbise giyinerek İstanbul'un kıyısını bucağını dolaşır, talebeliğin vakar ve şerefine yakışmayacak yerlere devam edenler varsa onların izlerini takip ederdi. Tevfik Efendi'nin mektep polisliği hayatında geçip çocukluk, heves ve merakına istinad eden gülünç bir hadise vardır. Bizden bir evvelki sınıfta Buji veya amca lakabıyla tanınır Vasıf isminde bir talebe vardı. Bu çocuk Bahriye Divanı Harp Reisi Kemani Mehmet Paşa'nın oğlu ve mektep muallimlerinden Cemil Bey'in üvey kardeşidir. Vasıf bir Ramazan tatilinde bizim sınıftan dönen Garip İhsan, Gıygıy Tevfik ve daha birkaç arkadaşın iştirakıyla Kasımpaşa'nın Yenibahçe mahallesindeki evinin bahçesinde bir sahne kurmuş. Konudan komşudan da seyirciler toplamış, onlara temsil veriyor. Bu hadiseyi nereden haber aldıysa almış Tevfik Efendi bir gece bunların topunu birden cürmü meşhut halinde bastırıyor. Gerçi gayri ahlaki bir suç teşkil etmiyor bu hadise ve bundan bir ceza da görmediler. Fakat Tevfik Efendi gibi yaman bir zabiti sahnelerinin karşısında ve seyircilerin arasında umulmadık bir anda görmekle geçirdikleri heyecan ve korku kendilerine ceza olarak yetmişti. Bu temsil heyeti erkanından Gıygı Tevfik'in derste olduğu gibi aktörlükten de nasibi pek kıt olduğu için temsillerde kendisine Mınakyan Tiyatrosu artistlerinden merhum Necip gibi polis ve buna benzer kısa ve ehemmiyetsiz roller verilirdi. Bir cinayet oyununda aynı vazifeyi ifa ediyormuş Gıygı Tevfik. Maktulün ölüsü üzerine gelerek perde kapanırken bir caninin desti elinden mahvoldu gitti demesi sahnedeki beyan fesahatine yüksek bir delildir. Tekrar ediyor, kelimeleri birbirine denk getiremiyor. Bu Tevfik Efendi binbaşılığa kadar yükseldi. Preveze komodorluğunu ifa eledi. Rifat ve Talat adındaki iki evladı da Bahriye Mektebi'nde okudu, yetişti. Bunlar da daha sonra İstanbul Deniz Komutanlığı'nda bulundular. Evet, Kör Rıza'dan bahsediyoruz Seyit Bey hatıralarının bu kısmında. Bir yüzbaşı okulda bir öğretmen. Miyopluğu dolayısıyla etrafına gözlerini kırpıştıra baktığı için talebe tarafından Kör Rıza adıyla lakaplandırılmış. Mektepte ne ilmi ne idari hiçbir iz bırakmadan çekilip gitmiştir. Ufak tefek ve zayıf bünyeliydi. Hiç durmadan alt dişleriyle top ve gümrah bıyıklarını kemirirdi. Mizacında biraz da bıçkınlık sevdası olmak gerek ki setresinin içinde frenk gömleği olmadan Filtikos ten fanilası mektep içinde dolaştığı, hatta bu kıyafetle beline kılıç takarak akşamları divan tabuğuna geldiği çok kereler vakiydi. Nasıl olup da Tayyar Paşa'nın gözüne ilişmemiş, ona da şaşıyorum diyor Nail Bey. Tayyar Paşa'nın oğlu Ziya Bey tahsili yüksek olmadığı için bilik katibi, yani askeri katip sınıfında mülazım-ı sani, yani teğmen rütbesini ihraz edebilmişti. Fakat güverte sınıfına mahsus üniforma giyerek dahiliye zabitleri arasında bir boşluk doldururdu. Dinamit üstünün sol kolağına, yani ön yüzbaşına terfi ederek İzmit'e tayiniyle açılan boşluğa aynı rütbede Tevfik Kaptan adında bir zabit gönderilmişti. Kısa boylu, tıknazca bir zattı bu. Yumuşak, daima gülümseyen bir zabitti. Kimseye mazaratı dokunmayan bu iyi huylu zata mektep çocukları her nedense Emine Hanım lakabını taktılar. Kör Rıza'nın ayrılmasıyla yerine tayin edilen Yüzbaşı Mehmet Efendi ise orta yaşı biraz geçkin, ince uzun bir babacandı. Hiç de abus bir sima göstermeyen şefkatli bakışları insanı her vakit iyi ister telkin ederdi. Yaşından umulmayacak bir çeviklikle koşar, didinir, çalışırdı. Lisanının şivesi Rumeli halkından olduğu hissini verirdi. Yumurtaya kulp takan yaramaz çocuklar bu zavallı adamcağıza da Nefise Hanım ismini takıverdiler. Mektebin idare heyetiyle hiçbir alakası olmayan, uzun boylu ve süt gibi aksaçlı, dinçliğinden hiçbir şey kaybetmemiş bu çalışkan ihtiyardan bahsetmemek Kadir Şinaslık olmaz. Bu uzun boylu, dinç ihtiyar, arkasındaki yırtmacında altı düğme dikili, uzun etekli bir setre giyerdi. Bizim idrak ettiğimiz devirden beri setrelerin arka yırtmaçlarında hala dört düğme dikilmekte olmasına bakılırsa, Mehmet Kaptan'ın arkasına giymekte olduğu setrenin daha eski devirlerden kalma emektar bir esvap olduğu anlaşılır. Mehmet Kaptan ilk geldiği günden itibaren çocukların tevcih ettiği white hat, yani kırbaç manasına geliyor. Aynı zamanda da beyaz baş manasına geliyor. Bu lakabı takınmıştı. Mehmet Kaptan Marmaris Liman Reisliğinden gelmişti. Onun değerli bir gemici ve denizci olduğunu, kendi çalışması ve himmetiyle meydana getirip mektebe hediye ettiği, mektep yaşadığı kadar onunla beraber payidar olan rıhtım ispat eder. Mektebin rıhtımı yok değildi. Büyük adaya bakan rıhtımı Eşref Paşa burnu adını taşıyan köşeden Heybeli iskelesine döner ve cami binasının önlerinde yine Heybeli iskelesine teveccüh ederek evvelki kısma müvazi bir istikamette dershane binası önüne kadar uzandıktan sonra dershanelere doğru kıvrılır ve oradan tekrar ada iskelesine dönerek iki evvelki kenarlara müvazi olarak iskeleye kadar dayanırdı. Bu vaziyette mektebin Maltepe'ye bakan cephesindeki rıhtım üç basamaklı bir merdivene benzerdi. İşte Mehmet Kaptan Eşref Paşa burnundan başlayan ilk kısmı istikamet üzerine vapur iskelesine kadar temdit ederek mektebin Maltepe cephesinde geniş bir meydan meydana getirmiş ve mektebe hediye etmiştir. Evet, yani Kadir Şinaslık icap ettirir ki buraya Whitehead Mehmet Kaptan rıhtımı ve meydanı adını verip bu muazzam eserin müessirinin ismini yaşatmak icap ederdi. Whitehead Mehmet Kaptan'ın bu rıhtımı nasıl meydana getirdiğini anlatmadan evvel mektebin Büyükada cephesiyle Maltepe cephesindeki rıhtımların birleştiği köşenin Eşref Paşa burnu adını taşımasının sebebini izah edeyim. Eşref Paşa adında bir zat mektep nezaretinde bulunmuş. Bu zat riyazi fenlerde bilgin imiş. Kendisi ekseriyetle bu burunda iskemle atarak oturmaktan zevk aldığı için oraya Eşref Paşa ismi verilmiş. Eşref Paşa Bahriye Ömerası'ndan, Bahriye subaylarından değil, Halıcıoğlu'ndaki mühendishaneyi Berri Humayun'dan yetişmiş ordu ümerasından, ordu subaylarından idi. Bu zatın mektep nezareti Tayyar Paşa'nın vaktinden pek uzak bir maziye rast gelmiyor. Ben o devri idrak etmediğim için bu bahse taalluk eden malumatım naklendir. Daha mevsukunu araştıracağım. Böyle diyor ama Nail Kaptan, hatıratın müellifi, bu araştırmayı yapamadan hayata vefat etmiştir. Evet, devam ediyor Nail Efendi hatıralarına. Whitehead Mehmet Kaptan'ın rıhtımı nasıl yaptığına gelince. Mehmet Kaptan rıhtımı uzatmaya başlayacağı köşeye, yani Eşref Paşa burnunun mukabil köşesine bir iskele kurdu. Tersanede sapı kalınca bir iskeresteden yemek çatalının gayet büyüğü şeklinde bir alet yaptırdı. Bu aletin çatal kısmı yemek çatalı gibi 4 tırnaklı değil 6-7 tırnaklıydı. Bunun ismi tarak idi. Tarağın sapıyla beraber bütün boyu rıhtım döşeyeceği yerdeki denizin dibinde kurduğu iskelenin en üst kısmındaki ufki ağaca kadar olan mesafeden biraz fazlaydı. Tarağın sapını ucundan iskelenin en üstündeki ufki keresteye ve ortasını da karada karşısına tesadüf eden bir yere tespit ettiği dişli bir el vincini feneğine dolaştırdı. Bu suretle mesnedi tarağın sapının ucunda, kuvveti tarağın sapının ortasında ve sıkleti de tarağın dişlerinde olmak üzere bir manivela teşkil etti. Bu taraklı manivela ile denizin dibini tarayarak çukur veya tümsekleri tesviye ediyor ve oraya indireceği taşın rahatça oturabilmesi için zemini hazırlıyordu. Mehmet Kaptan bu ameliyede kullandığı mihaniki kuvveti mektebin alt katındaki büyüyecek bir odada gündüzleri atıl ve avare pinekleyen başı bozuk hademenin vücutlarından istihsal ediyordu. Mehmet Kaptan kuracağı rıhtımın zemininin tesviye edilmiş olduğuna kanaat getirince tesviye edilmiş kısmın arkasına tesadüf eden eski rıhtımı bozuyor ve bu beşeri makinelerinin yardımıyla ön tarafa naklederek yerlerine yerleştiriyordu. Önde döşenen rıhtımın arkasında hasıl olan havuzu da mektebin hamamına su basan, katırın arkasına koştuğu, iki tekerlekli arabaya doldurduğu toprakla kurutuyordu. Bu toprağı sonradan Leyli Ticareti Bahriye Kaptan Mektebi yapılan Hünkar Köşkü'nün arkasındaki bahçeden kazdırıyordu. Mehmet Kaptan aylarca uğraştı. Genç, orta, yaşlı ihtiyar 20 kadar başıbozuk hademe ile bu rıhtımı meydana getirdi. Bu rıhtım kurulalı 50 seneden bir parça fazladır. Hatırat 1943 yılında yazıldığına göre 50 yıl önce 1893'te yani yapılmış. Kurulduğu günden beri de hiçbir arıza göstermeden hala yaşıyor. Bunu kuran o gayretli adam çoktan ebediyete karıştı. Pek iftidai vesait ile getirilen bu büyük eserin inşaını gözleriyle görenlerden de hayatta kalanların sayısı onu geçmez. Tabii günümüzde artık bu hatıraların yazıldığından bu zamana kaç 60 sene geçti. Bu rıhtımın inşaını gören hiç kimsenin hayatta kalmadığını tahmin ederiz. Bunlardan birisi de diyor Nail Bey bugün bu irfan müessesenin riyaziye muallimliğine şeref veren Üstad İbrahim Aşki'dir. İbrahim Aşki bu Heybeliada Bahriye Mektebi'nde okuyan talebenin ve daha sonra da öğretmenlik yapan talebenin en enteresan şahıslarındandır. Onun da dikkati çeken hatıraları vardır. Önümüzdeki programlarda inşallah bu İbrahim Aşki Efendi'nin de hatıralarından sizlere bir nebze aktarmak isteriz. Değerli dinleyiciler, Nail Efendi'nin hatıraları devam ediyor. Talebeliği zamanında arkadaşları tarafından takılıp da bize kadar intikal eden Atik lakabıyla tanınan Ahmet Efendi, evvelce mektepte muallim iken, ihtiyarlık çağına ulaşmasına hürmeten mektebin hünkâr dairesindeki eski fen kitaplarıyla coğrafi, feleki, heyeti veya heyi ve mihaniki, coğrafi coğrafya malum, felek, astronomi, heyet keza öyle, mihaniki yani motor, mekanik birçok alat ve edevat ile modellerin muhafızlığına kayırılan Bayram Hasan Bey'in oğludur. Güler yüzlü, temiz ahlaklı, vakarlı bir zabitti. Binbaşılığa kadar yükselmiştir. Komodorluk da yapmıştır. Mektebin erkanı arasında bir de İsmail Kaptan vardı. Gözünün biri perdeli olduğu için talebe arasında Kör İsmail Kaptan diye tanınırdı. Biraz evvel söylenen Bayram Hasan Bey'in damadı Atik Ahmet Bey'in eniştesiydi. Metin ahlaklı, dürüst bir adamdı. Dayağı pek meşhurdu. Bir suç işleyip de akşam divan taburunda hasır ovasına yatırılacaklar. İsmail Kaptan'ın nöbetine rast gelirlerse işleri bitikti. Başka zabitler de vardı. Biraz bıçkın mizaçlı olan Yüzbaşı Osman Efendi, gümrah bıyıklarını hovardavari kıvırarak büktüğü için talebe tarafından Osman Pala lakabıyla tanınırdı. Zabitlik vakarıyla telifi mümkün olmayan bıçkınlık tavrından başka ahlak bozukluğuna delalet eden hiçbir fena şöhreti yoktu. Yani görünüşü öyleydi. Sonradan sol kol ağalığına terfi ederek liman dairesi önünde Şamandıra'ya bağlı Aynalı Kavak adındaki karakol gemisinde süvarilik eden Galip Efendi. Temiz giyinir, vakarlı, efendim, metin ahlaka sahip bir zat idi. İdadi 4. sınıftaydık, yani lise 4'teydik. Japonya'da batan Ertuğrul Fırkateyni'nden kurtulanları Hiye ve Kongo adlı iki Japon gemisi İstanbul'a getirmişti. Bu gemilerde staj gören Japon talebeleri mektebimizi ziyaret ettikleri gibi talebeden de bu gemileri ziyaret fırsatını bulanlar gittilerdi. Bu gidenler arasında Hikmet-i Tabiiye, yani fizik dersinden izinsiz bırakılanlardan olup mektepten savuşup giden sınıf arkadaşım Şevket de vardı. Bu Şevket, Meşrutiyet'in ilk yıllarında Bahriye Mektebi'nde müdürlük etmiş ve Holland Bey'le işbirliği yapmıştır. Çok intizam sever bir kimseydi bu Şevket. Mektepte yeni bir hayat meydana getirmek için çok emek sarf etmiştir. İşte bu Şevket de gemiyi görmeye gidenlerdendi. Şevket'in izinsiz olduğu halde mektepten savuşup da Japon gemisine gittiğini mektep idaresi haber aldı. Divan dayağı cezasına çarptırıldı. Şevket'in bu cezaya çarptırıldığı akşam nöbetçi zabiti Galip Kaptan'dı. Cezanın hükmünü de Galip Kaptan icra etmişti. Galip Kaptan o akşam hamil olduğu 4. veya 5. rütbeden Mecidi nişanını da her ne nasılsa göğsüne takmış bulunuyordu. Dayağı yedikten sonra can acısıyla taburdaki yerine dönen Şevket eliyle Galip Kaptan'ı göstererek işitilecek kadar yüksek sesle "Efendi Kaptan, beni dövmek için nişanını takmış da tabura öyle gelmiş" diye tazallum ediyordu ki bu da talebelik hayatının cilvelerinden birisiydi. Sınıf birincimiz Sarı Ahmet'in babası Ethem Kaptan bir müddet mektepte serdahiyelik etmişti. Kendi aleminde yaşayan bu adamcağız tetkik ve tahkiki kendisine havale edilen hadiselerde kılı kırk yararcasına araştırmalar yapan müdekkik bir zabitti. Oğlu Ahmet, Sarı Ahmet en son Tiri Müjgan gemisinin süvariliğini yaptı. Tiri Müjgan gemisi, Tiri Müjgan Sultan Abdülhamit'in annesinin ismidir. Osmanlı donanmasının torpido ve mayın deposuydu bu gemi. Eğer etrafına sirayet ederse büyük bir felaketi mucib olacak bir yangın çıktı. Tevessüne meydan verilmeden bu yangın söndürüldü ve bu yangının muhtemel neticeleri Ahmet'i büyük bir heyecana düşürerek bu çok iyi huylu arkadaşın vefatına sebep oldu. Üzüntüden vefat etti. Mektebi bitirip de şehadetname, diploma alacağımıza yaklaşan bir çağda serdahiliyelik vazifesine tayin edilen Aziz Kaptan benim eniştemdir. Zevcesi olan ablamın irtihalinden birkaç sene sonra Bayazıt'ta Emin Bey Mahallesi imamı Hakkı Efendi'nin kızıyla evlendi ve bu kadından bir kızı oldu. Yukarıda adı geçen Atik Ahmet Bey'in oğlu merhum Münir damatlık da kendisine intisap etmiştir. Aziz Kaptan'ın künyesinde Üsküdarlı yazılı ise de neslen Gemliklidir. Islahat ve Tetkiki Muhasebat Komisyonu reisliğinde bulunan Hacı Mehmet Paşa dayısıdır. Zabit olduktan sonra donanmada hizmet ederken temasa geldiğim sınıf arkadaşlarından eniştemin mektep lakabının Leblebici Aziz olduğunu öğrenmiştim. Hakikaten eniştem bir leblebici kadar saf dildi. Kaymakamlık rütbesine kadar yükselmişti, yani yarbay olmuştu. Meşrutiyetin ilanından sonra tahdid-i sinne uğrayarak tekayüde sevk edilmiş ve daha sonra da vefat etmiştir. Meşrutiyet ilan edilince değerli dinleyiciler, Sultan Abdülhamit zamanında rütbe almış olan subaylar rütbeleri indirildi, bir kısmı da emekliye sevk edildi. İşte bundan dolayıdır ki, bu tecrübeli subayların mahrumiyetinden dolayıdır ki genç subaylar bir andan da terfi ettirildi ve 1. Cihan Harbi'nde, Balkan Harbi'nde Osmanlı ordusu mağlubiyete uğradı. Dönelim biz yine hatıralara. Sultan Hamit zamanının son günlerinde Hudeyde komodorluğunda bulunmuş, Hudeyde gemisinin komodorluğunda bulunmuştu Aziz Kaptan. İnkılaptan 6 ay evvel Yemen'de Kamaran Adası'na sevk edildiği vakit orada da temasta bulunmuştuk. Mevla rahmet eylesin. Girdiğim vakit mektepte bulduğum ve mektepte kaldığım 6 sene müddet içinde gördüğüm idare, amir ve zabitlerinin sonuncusu Aziz Bey'dir. Nevema idare heyetinden sayılan bu katipten de bu iki katip vardı. Bunlardan da bir iki satırla bahsederek bu faslı kapayalım diyor Nail Bey. Mektep heyeti hesabiyesinin başı Mustafa Efendi, kalyon katibi. Yani o zamanki teşkilata göre sol kol ağası rütbesinde idi. Sol yüzbaşı, ön yüzbaşı. Talebe, tabi donanmadaki rütbeler değişikti değerli dinleyiciler. Yani kara ordusundaki rütbelerle deniz rütbesi aynı değildi. Rütbeler, birbirine denk rütbeler vardı da isimleri farklıydı. Kalyon katibi kol ağası demekti. Talebe arasında kendisine Bey Baba diye isim verilmişti. Aksaçlı, akbıyıklı, ihtiyar. Talebeden herhangi biriyle konuşurken Bey oğlumsuz sitapta bulunmazdı. Bey baba sağ kol ağası rütbesine terfi ettikten sonra yine o vaktin rütbesine göre güverte sağ kol ağalığına mahsus rütbe şeritlerini takmış ve mektepte ipka edilmişti. Kumanyalığı ve bilhassa miadı dolup da elbise ve iç çamaşırı gibi tevziyat yapmak için depoyu açtığı vakit azim bir kütle halinde içeriye dolan çocukların bey babayı lafa tutarak ve kalabalıkta görüş sahasını daraltıp öteberi aşırdıkları olurdu. Mamafi bey baba da kantara taktığı hafif ipekli mendili çüş diye emrini infaz ettirdiği kantarı durdurarak bir kilo sıklette tartabilecek kadar miyarda yüksek bir hüner sahibiydi. Bey babanın Süleyman Efendi adında korvet katibi yani mülazım-ı evvel yani üst değmen rütbesinde bir muavini vardı. Trabzon havalisi ahalisinden de bu Süleyman Efendi hesaba ve kitaba taluk eden işlerde yaman hokkabazlardan idi. Talebenin gündelik tayırı olan bir çift ekmekten mektep nazırının emriyle bir tekin yarısı kesilerek kalan yarımı bir çeyreğini sabah müzakeresinden sonra öbür çeyreğini de üçüncü dersten çıktıktan sonra mektep lokantasının penceresinin içinde önünde bir küfe ile oturarak dağıtırken Süleyman Efendi ile her gün iki defa müşerref olurduk. Bu kesilen yarım ekmeğin Tayyar Paşa'nın başına çok işler açtığı ve Tayyar Paşa'nın bu sebeple mektep nazırlığından ayrıldığı da bir vakadır. Evet değerli dinleyiciler, bu haftada Hatıralar programının sonuna geldik. Bahriye binbaşısı Nail Bey Sultanahmet zamanında Heybeliada Bahriye Mektebi'nde okumuş ve mektep hatıralarından bir nebze sizlere aktardık. Haftaya bir başka programda ve başka hatıralarla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.